Ayrım 5. Üniversitenin son yılındayım. Önceki yıllarda çok sayıda sosyoloji dersi almış olduğum için diploma için çok az kredi ihtiyacım var. Mori bu durumda gönüllü bir tez yazmaya vakit bulabileceğimi söylüyor. Ben mi? Ben ne üzerine yazabilirim ki? İlgi alanların neler diyor. Uzun zaman olasılıklar üzerine tartışıyoruz ve sonunda sporda karar kılıyoruz. Amerikan futbolunun nasıl dini bir tören, haftalık bir ayin haline geldiğini irdeleyen bir projeye başlıyorum. O zamanlar bunun gelecekteki kariyerim için bir ısınma turu olacağı aklımdan bile geçmiyor. Sadece Mori ile haftada bir çalışma şansına sahip olmak bile bu öneriyi çok çekici kılıyor. Ve Mori'nin yardımıyla bahara doğru araştırma sonuçlarına, dipnotlarına ve kaynaklara sahip ve siyah deriyle ciltlenmiş 112 sayfalık bir tezim oluyor. Eserimi büyük bir gururla Mori'ye gösteriyorum. Tebrikler diyor. Sayfaları çevirdikçe sırıtıyor. Kitaplarla dolu raflara, parke yere, küçük kilime, koltuklara bakıyorum. Bu ofiste oturabilecek her yere oturmuş olduğumu düşünüyorum. Bilmiyorum ama diyor. Böyle güzel bir çalışma yapmışken seni buraya lisansüstü öğrencisi olarak davet etmemiz gerekecek herhalde. Evet tabii diyorum. Dalga geçsen bakalım. İçimden gülmeme karşın aslında bunun cazip bir fikir olduğu geçiyor bir an için aklımdan. Bir yarım okuldan ayrılmak üzere olduğu için üzgün. Diğer yarımsa okuldan bir an önce kurtulmak için can atıyor. Zıtların gerilimi. Mori'nin tezimi okumasını izliyorum. Bir yandan da dışarıdaki kocaman dünyanın nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Görsel işitsel, 2. bölüm. Mori'nin öyküsünün yayınlandığı ilk gece hattı programının gördüğü yoğun ilgi üzerine yeni bir bölümün çekimlerine başlanıyor. Film ekibi bu kez içeriye girerken kendi evlerine giriyormuş kadar rahat. Koppel çok daha sıcakkanlı. Röportajdan önce bir görüşme yapıp bir yakınlaşma sağlamak gibi bir şeyler de yok artık. Isınma turunda Coppell İngiltere'de büyümüş olduğundan, Mori de Bronx'ta geçen çocukluğundan bahsediyor. Mori'nin üstünde uzun kollu mavi bir gömlek var. Mori dışarısı 40 derece dahi olsa üşür. Coppell, Mori'nin tam tersine ceketini çıkartıp röportaja gömlek ve kravatla devam ediyor. Sanki Mori konuştukça Coppell üstündekileri teker teker çıkarıyor gibiydi. Seni iyi gördüm. Herkes aynı şeyi söylüyor. Peki o zaman her şeyin göründüğü kadar iyi olmadığı hissine niçin kapılıyorsun? Mori içini çekti. Ted, bunu benden başkası kimse bilemez. Bunu sadece ben bilebilirim. Mori konuşmaya başlayınca ne demek istediği ortaya çıktı. Kollarını geçen röportajda olduğu kadar özgürce hareket ettiremiyordu. Bazı sözcükleri söylemekte zorlanıyordu. A sesi boğazına takılıp kalıyordu sanki. Birkaç ay içerisinde konuşma yetisini tamamen kaybedebilirdi. Duygularım değişkenlik gösteriyor diye başladı Mori. Dostlarım ve ailem yanımdayken çok iyiyim. Aradaki sevgi bağı kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Fakat çok bunaldığım günler oluyor. Sizi kandırmak istemiyorum. Bazı şeylerin yok olduğunu görüyorum. Ve çok kötü hissediyorum. Ellerim olmadan ne yapacağım? Ya konuşma yetimi yitirirsem? Yutmamak çok önemli değil. O zaman kan yoluyla beslerler beni. Ama sesim ve ellerim, onlar vücudumun en gerekli parçaları. Sesimle konuşuyorum, ellerimle jestler yapıyorum. Ben bu şekilde insanlara bir şeyler sunabiliyorum. Konuşma yetini kaybedince insanlara nasıl bir şeyler verebileceksin? Mori omuzlarını silkti. O zaman insanlar bana sadece evet ve hayırla yanıtlayabilecek sorular sorabilirler. Öylesine basit bir cevap vermişti ki Kopen gülümsemek zorunda kaldı. Mori'ye sessizlikle ilgili sorular sordu. Boston Globe gazetesine Mori'nin ilk aforizmasını gönderen dostu Maurice Stein'dan söz açtı. Maurice Stein 60'lı yılların başından beri Brandeis Üniversitesi'nde birlikte çalışmışlardı. Stein de kısa bir süre içinde işitme yetisini tamamen yitirecekti. Bu konuda Mori ne düşünüyordu? O zaman el ele tutuşacağız, aramızda yüklü bir sevgi akışı oluşacak. Ted, bizim 35 yıllık bir dostluğumuz var. Birbirimizi duyumsamak için konuşmaya ya da işitmeye ihtiyacımız yok. Program sona ermeden önce Mori aldığı mektuplardan birini Coppell'e okudu. İlk yayınlanan Gece adlı programından sonra Mori'ye çok sayıda mektup gelmişti. Bunlardan birisi Pensilvanya'da 9 kişilik özel bir sınıfta öğretmenlik yapan bir bayandan geliyordu. Bir ebeveynin ölümü yüzünden sınıf üzüntüye boğulmuştu. Şimdi okuyacağım mektubu gönderdim bu bayana, deyip gözlüğünü ihtiyatla burnunun üzerine yerleştirdi. Sevgili Barbara, mektubunuz beni çok etkiledi. Çocukların böyle bir acıyı aşmalarına yardımcı olmak için önemli bir görev. Bence Ben de çok küçük yaşta bir ebeveynime. Aniden kameralar çekime devam ederken Mori gözlüklerini düzeltti, duraksadı, dudaklarını büzüştürdü ve gözyaşlarına boğuldu. Burnundan bile yaşlar damlıyordu. Küçük bir çocukken annemi kaybettim. Bu çok büyük bir darbeydi. Keşke sizinki gibi üzüntümü paylaşabileceğim bir gruba dahil olabilseydim. Sizinki gibi bir gruba dahil olmak isterdim. Çünkü Mori'nin sesi iyiden iyiye çatlak çıkmaya başlamıştı. Çünkü çok yalnızdım. Mori diye söze girdi Kopel. Annen 70 yıl önce öldü. Sen hala bu acıyı hissediyor musun? Elbette diye fısıldadı Mori. Profesör, 8 yaşındaydı. Hastaneden bir telgraf geldi ve Rus göçmeni olan babası İngilizce okuyamadığı için Mori annesinin ölüm haberini veren kişi oldu. Telgrafı sınıfın önündeymiş gibi okumaya başladı. Size böyle bir haberi vermekten, cenaze sabahı yoksul aşağı Manhattan'daki küçük evleri Mori'nin akrabalarıyla dolmuştu. Erkekler koyu renk takım elbiseler giymiş, kadınlar da başörtüsü takmışlardı. Mahalle çocuklarının okula gitme saatiydi ve Mori çocukların kendisini bu halde göreceklerini düşünüp utanıyor ve gözlerini yerden ayıramıyordu. Teyzelerinden iri yapılı olan biri Mori'yi tutmuş yakınıyordu. Anne, siz ne yapacaksın? Sen ne olacaksın? Mori hıkırarak ağlamaya başladı. Okul arkadaşları kaçıp gittiler. Mori annesinin mezarına toprak atılırken seyretti. Annesi hayattayken yaşadıkları güzel dakikaları hatırlamaya çalıştı. Annesi hastalanmadan önce bir şekerci dükkanı işletiyordu. Hastalandıktan sonra ya bitkin bir şekilde pencerenin önünde oturur ya da uzanır olmuştu. Bazen sokakta çelik çomak oynayan Mori'yi ilaç almaya göndermek için seslenirdi. Mori onu duymazdan gelirdi. Minik çocuk aklıyla eğer hastalık yokmuş gibi davranırsa hastalığın gerçekten yok olacağına inanmıştı. Bir çocuk ölümle başka nasıl yüzleşebilirdi ki? Herkesin Charlie diye çağırdığı babası Rus ordusuna katılmamak için Amerika'ya gelmişti. Charlie kürk fabrikalarında işçilik yapardı. Sürekli bir işten çıkıp diğerine girerdi. İngilizce konuşamıyordu ve hiçbir eğitimi yoktu. Çok fakirdiler ve aile çoğu zaman kamu yardımlarıyla geçinirdi. Oturdukları apartman dairesi şekerci dükkanının tam arkasında karanlık ve iç karartıcı bir yerdi. Arabaları yoktu. Hiçbir lükse sahip değillerdi. Bazen para kazanabilmek için Mori ve erkek kardeş David merdiven yıkarlardı. Annelerinin ölümünden sonra Mori ve David Connecticut'taki orman içinde bir otele gönderildiler. Otelde birkaç aile büyük bir odayı ve mutfağı ortak kullanıyordu. Akrabalar temiz havanın çocuklara iyi geleceğini düşünmüşlerdi. Mori ile David hiç bu kadar çok yeşilliği bir arada görmemişti. Günün tamamını tarlalarda koşup oynayarak geçiriyorlardı. Bir akşam yürüyüşe çıktıklarında bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Kapalı bir yere sığınmak yerine saatlerce sular içinde oynadılar. Ertesi sabah Mori uyanır uyanmaz yataktan zıpladı ve "Hadi kalk bakalım," dedi kardeşine. "Kalkamıyorum." "Ne demek istiyorsun?" David'in yüzünden dehşet okunuyordu. "Hareket edemiyorum." Çocuk felcine yakalanmıştı. David'in çocuk felcine yakalanmasının nedeni kuşkusuz yağmur değildi. Ama Mori'nin yaşında bir çocuk bunu bilemezdi. Uzun zaman David özel bir kliniğe gidip gelmek zorunda kaldı. Ayağındaki alçılar yüzünden topallıyordu. Mori tüm olan bitenler için kendini suçluyordu. Babası dindar olmadığı için sabahları sinagoga tek başına gidiyor ve bir o yana bir bu yana sallanarak dua eden uzun siyah paltolu adamların arasında ölü annesini ve hasta kardeşini esirgeyip sakınması için Tanrı'ya dua ediyordu. Öğleden sonraları metro çıkışlarında gazete satıp eve ekmek parası yetiştiriyordu. Akşamları yemek masasında sessiz bir şekilde yemeğini yiyen babasını seyrediyor ve onun kendisine azıcık olsun sevgi, sıcaklık ve ilgi göstermesini bekliyordu. Ama bu hiç olmuyordu. 9 yaşında sırtına dağ gibi bir yük binmişti. Fakat ertesi yıl bir kurtarıcı girdi Mori'nin hayatına. Üvey annesi Eva. Eva kısa boylu, kahverengi kıvırcık saçlı, basit tatlı yüzüyle iki kadının gücüne sahip bir Roman göçmeniydi. Babasının yarattığı kasvetli havayı dağıtan aydınlık bir ışık olmuştu. Kocası susarken o konuşur, akşam çocuklara şarkılar söylerdi. Mori, Eva'nın yetiştirici sesinde, güçlü kişiliğinde ve verdiği derslerle teselli buluyordu. Kardeşi David klinikten hala ayağı alçıda çıkıp eve döndüğünde iki kardeş mutfaktaki açılır kapanır bir yatakta uyumaya başladılar. Eva her gece yatmadan çocukları öperdi. Mori gün boyu bir kedinin süt beklediği gibi bu öpücükleri bekler ve bu öpücüğün ardından ta içinde hala bir annesi olduğunu hissederdi. Ne yazık ki fakirlikten kaçış yoktu. Bronx'ta Tremont Caddesi üzerinde kırmızı bir tuğla binada tek bir göz dairede yaşıyorlardı. Yan binada her akşam müzik çalınan bir İtalyan birhanesi vardı. 1930 ekonomik krizi sırasında Charlie'nin iş bulması iyice zorlaştı. Bazen Eva'nın masaya koyabildiği tek yiyecek ekmek oluyordu. Başka ne var diye sorardı David. Hiçbir şey derdi Eva. Mori ve David'i uykuya yatırırken Eva Yidiş dilinde şarkılar söylerdi. Şarkılar bile fakirlik ve hüzün doluydu. Bir tanesi sigara satmaya çalışan bir kızla ilgiliydi. Lütfen sigaralarımı alın. Onlar kuru, yağmurda ıslanmış değil. Lütfen bana acıyın. Lütfen bana acıyın. Tüm bu kötü koşullara karşın Mori sevmeyi ve başkalarına özen göstermeyi öğrendi. Öğrenmeyi öğrendi. Eva okulda mükemmellikten daha aşağısını kabul etmiyordu. Çünkü yoksulluklarının tek panzehiri olarak eğitimi görüyordu ve kendisi de İngilizcesini ilerletmek için gece okuluna gidiyordu. Mori'nin eğitim aşkı onun kollarında başlamıştı. Akşamları üzerinde bir lamba duran mutfak masasında ders çalışırlardı. Her sabah sinagoga gidip annesinin ruhuna Yiskor, ölüleri anma duası okurdu. Bunu annesinin hatırasını canlı tutmak için yapardı. Babası Mori'ye bir daha gerçek annesiyle ilgili konuşmamasını tembihlemişti. Charlie, küçük David'in Evan'ın gerçek annesi olduğuna inanmasını istiyordu. Bu, Mori için dayanılmaz bir acıydı. Annesiyle ilgili elindeki tek kanıt ölümünü bildiren telgraftı. Telgrafı aldıkları gün bir yere saklamıştı. Ve hayatının sonuna dek de saklayamayken babası onu çalıştığı kürk fabrikasına götürmüştü. Bu 1930'lardaki ekonomik kriz sırasındaydı. Amacı Mori'ye fabrikada bir iş bulmaktı. Mori fabrikaya adımını attığında sanki duvarlar üstüne gelmeye başlamıştı. Atölye karanlık ve sıcaktı. Pencereler çok kirliydi. Makineler birbirlerine çok yakın, lokomotif motorunu andırır bir gürültüyle çalışıyordu. Kürklerden kopan tüyler havada uçuşarak daha da boğucu bir hava yaratıyordu. İşçiler makinelerin üzerine kapanmış parçaları dikerken patron bir aşağı bir yukarı yürüyerek daha da hızlı çalışmalar için bağırıyordu. Mori zor nefes alıyordu. Babasının yanında durmuş patronun kendisine bağırmaması için dua ediyordu. Öğle yemeği sırasında babası Mori'yi patronun yanına götürüp önüne itti ve oğlu için iş bulunup bulunmadığını sordu. Yetişkinler için bile iş yoktu ve şu anda çalışanlardan hiçbirinin de işi bırakmaya niyeti yoktu. Bu Mori açısından bir mucize olmuştu. Buradan nefret etmişti. Hemen oracıkta hayatının sonuna dek sadık kalacağı bir söz verdi kendine. Başkalarını sömürerek hayatını kazanmayacaktı. Ve başkalarını sömürmek üzere kurulu hiçbir işte de çalışmayacaktı. Eva, ne yapacaksın diye sorduğunda, bilmiyorum derdi Mori. Çünkü hukuk ona hiç cazip gelmiyordu. Avukatlardan hoşlanmıyordu. Tıp da pek çekici değildi. Çünkü kan görmeye dayanamıyordu. Ne yapacaksın? Hayattaki en iyi profesörümün öğretmen olması sadece bu elemelerin bir sonucuydu. Öğretmen sonsuzluğu etkiler ve etkisinin nerede nihayete ereceğini hiçbir zaman kestiremez. Henry Adams. Dördüncü Salı. Ölüm üzerine konuşuyoruz. Evet, konuya şuradan girelim. Herkes öleceğini bilir fakat buna inanmak istemez. Bu salı Mori çalışmaya çok iştahlıydı. Hazırladığım listedeki ilk madde ölümdü. Ben gelmeden Mori elindeki kağıda notlar almıştı. Titreyen elleriyle aldığı notları kendinden başka kimse okuyamıyordu. Birkaç gün sonra işçi bayramı vardı ve odasının penceresinden ıspanak yeşili çitlerin ardında sokakta oynayan çocukların çığlıklarını duyuyordum. Çocukların okula başlamadan önceki son özgür haftalarıydı. Detroit'te gazeteler bayram gösterisi olarak büyük bir greve hazırlanıyorlardı. Gösteri yönetimleri sendikalar arasındaki danışmaya kayıtlayacaktı. Uçakta gazetelere göz gezdirirken uyumakta olan kocasını ve kızlarını vurup öldüren kadının öyküsünü okudum. Onları kötü insanlardan korumak istediğini söylüyordu. Kaliforniya'da O.J. Simpson'ın avukatları birer yıldız olmuştu. Burada Morning çalışma odasında ise hayat, birbirini izleyen değerli günlerden oluşuyordu. Eve yeni gelen oksijen makinesine birkaç adım uzaklıkta oturuyorduk. Makine küçük ve portatifti. Rahat nefes alamadığı günlerde plastik tüpü burnuna yerleştiriyordu. Morne'nin herhangi bir alete bağlı olması düşüncesi bana rahatsızlık verdiği için sohbet sırasında aletin durduğu tarafa fazla bakmamaya gayret ediyordum. Herkes öleceğini bilir dedi yeniden. Fakat kimse buna inanmak istemez. Eğer öleceğimize inansaydık bir takım şeyleri farklı yapardık. O zaman ölüm konusunda kendi kendimizi kandırıyoruz dedim. Evet, ama bundan daha güzel bir yaklaşım var. Öleceğini bilmek ve her zaman buna hazır yaşamak. Bu daha olumlu. Bu sayede hayatı yaşarken daha katılımcı olunabilir. Ölüme hazır olmak. Bu mümkün mü acaba? Budistin yaptığın ders odasındaki küçük kuşa sor. Bugün bugün mü? Hazır mıyım? Yapmam gereken her şeyi yapıyor muyum? Olmak istediğim gibi bir insan mıyım? Bunları söylerken gerçekten omzuna bir kuş tünemiş gibi kafasını çevirdi. Öleceğim gün bugün mü? Mori tüm dinlerden serbestçe yararlanırdı. Yahudi doğmuştu. Gençlik çağında, kısmen çocukluğunda yaşadıkları yüzünden bilinemezci olmuştu. Budizm ve Hristiyanlığın kimi felsefelerini beğenmesine karşın kültürel bakımdan Yahudiliği kendi evi olarak görüyordu. Mori din konusunu umursamazdı ve bu onu yıllar içinde öğrencilerine daha yakın kılmıştı. Ve dünya üzerindeki son birkaç ayında söyledikleri tüm dinsel farklılıkları aşıyor gibiydi. Ölüm bir şekilde bunu yapabiliyordu. Doğrusu Mitch, ölmeyi öğrenince yaşamayı öğrenmiş oluyorsun. Başımı salladım. Bunu bir kez daha söyleyeceğim dedi. Ölmeyi öğrenince yaşamayı öğrenmiş oluyorsun. Gülümsedi. Ne yapmak istediğini anlıyordum. Anlayıp anlamadığımı sorarak beni mahcup etmemek için söylediği sözü yineleyerek tam anlamıyla kavratmak istiyordu. Mori'yi iyi öğretmen yapan bu gibi özellikleriydi. Hastalığa yakalanmadan önce ölüm konusuna bu kadar kafa yorup yormadığını sordum. Hayır dedim Mori gülümseyerek. Ben de herkes gibiydim. Coşkulu bir anımda hayatta tanıyabileceğin en sağlıklı yaşlı adam ben olacağım demiştim bir dostuma. Söylediğinde kaç yaşındaydın? 60'larımdaydım. Oldukça iyimsermişsin. Neden olmasın? Daha önce söylediğim gibi hiç kimse bir gün gelip de öleceğine inanmaz. Fakat herkesin tanıdığı ölmüş olan birisi vardır dedim. Ölüm üzerine düşünmek niçin bu kadar güç geliyor insanlara? Çünkü, diye devam etti Mori, birçoğumuz adeta uyur gezer gibi dolaşıyoruz etrafta. Yaşamı tam anlamıyla tanımıyoruz. Çünkü hayatı uyur uyanık yapmamamız gereken gerektiğini düşündüğümüz şeyler otomatik olarak yaparak yaşıyoruz. Peki ölümle yüzleşmek bunu değiştiriyor mu? Evet. Tüm bu şeylerden uzaklaşıp esas üzerinde yoğunlaşıyorsun. Öleceğinin bilincine vardığında her şeyi çok farklı bir gözle görüyorsun. Mori iç çekti. Ölmeyi öğren, nasıl yaşayacağını öğrenirsin. Ellerini kaldırınca titrediklerini gördüm. Gözlüğünü takmaya çalışırken öylesine büyük bir çaba harcıyordu ki karanlıkta bir başkasına gözlük takmaya çalışıyormuş izlenimine kapılıyordum. Kulaklarını bulabilmesi için yardım ettim. Teşekkürler, diye fısıldadı Mori. Ellerim saçına dokunduğunda gülümsedi. En küçük temas dahi büyük bir mutluluktu onun için. Mitch, sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki dedim. Pek hoşuna gitmeyebilir. Niçin? Eğer gerçekten omzundaki o kuşu dinlersen ve herhangi bir anda ölebileceğini kabullenirsen, şu anda olduğun kadar hırslı olamazsın. Yüzüme zoraki bir gülümseme yerleştirdim. Çok zaman ayırdığın uğraşların, mesleğinle ilgili çabaların hiç de o denli önemli gelmezdi. Daha manevi şeylere zaman ayırmak zorunda kalırdın. Manevi şeyler mi? O sözcükten nefret ediyorsun değil mi? Manevi. Can sıkıcı duyarlılıklarla ilgili öylesine bir sözcükmüş gibi geliyor değil mi? Gibi dedim. Göz kırpmaya çalıştı ve başaramadı. Güldüm. Mitch dedi gülerek. Ben bile manevi gelişmenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama en azından şunu görebiliyorum. Büyük bir eksiğimiz var. Maddiyata çok önem veriyoruz fakat maddiyat bizi doyurmuyor. Sevgi ve dostluk ilişkilerimiz, bizi çevreleyen evren, tüm bunları çok hafife alıyoruz. Yeterince önem vermiyoruz. Güneş ışığının süzülerek girdiği pencereye bakarak kafasını salladı. Görüyor musun? Oraya dışarı istediğin an çıkabilirsin. Caddede bir aşağı bir yukarı koşarak gelebilirsin. Ben bunu yapamam. Dışarıya çıkamam. Oraya hastalanacağım korkusu olmadan çıkamam. Şu pencerenin değerini senden daha iyi biliyorum. Biliyor musun? Değerini bilmek mi? Evet, her gün o pencereden dışarıya bakıyorum. Ağaçlardaki değişiklikleri gözlemliyor, rüzgarın esiş hızını tespit etmeye çalışıyorum. Bu zamanın akışını şu pencere çerçevesinden izleyebiliyormuşum hissini veriyor bana. Zamanım nihayete ermek üzereyken doğaya dönüyorum. Morris sustu ve ikimiz de konuşmaksızın pencereden dışarıya baktık. Onun gördüğünü görmeye çalıştım. Zamanı ve mevsimleri. Hayatım yavaş çekimde gözlerimin önünden geçti. Mori başını biraz eğerek omzuna döndü. Bugün mü küçük kuş dedi. Bugün mü? Gece hattı programı sayesinde dünyanın her yerinden Mori'ye mektuplar yağıyordu. Mektup yazacak fiziksel gücü olmadığı için yanıtları aile fertlerine dikte ettiriyordu. Oğullar Rob ile John'un da ziyarete geldiği bir pazar günü hepsi oturma odasında toplandılar. Morris sıska bacaklarını saran battaniyesiyle tekerlekli sandalyede oturuyordu. Üşüdüğünde bakıcılar sırtına bir ceket koyuyordu. İlk mektup hangisi diye sordu Mori. Öğretim görevlisi dosyan biri annesini ALS hastalığına kaptıran Nancy'nin mektubunu okudu. Nancy annesinin ölümünden sonra ne kadar üzüldüğünü ve Mori'nin ne kadar çok acı çektiğini bildiğini söylemek için yazmıştı. Peki dedi Mori mektup sona erince. Gözlerini yumarak devam etti. Sevgili Nancy, annenin öyküsü çok dokunaklıydı. Ne kadar zor günler geçirdiğini biliyorum. Çift taraflı bir mutsuzluk ve acı çekiş var. Yas tutmak bana bir hayli iyi geldi ve umarım sen de kendini daha iyi hissediyorsundur. Son cümleyi değiştirsek olmaz mı? Diye sordu Rob. Mori bir dakika düşündü ve haklısın. Şöyle desek, umarım kendini daha iyi hissedecek gücü bulursun. Buna ne dersiniz? Rob başını salladı. Lütfen, teşekkürler. Mori diye ekleyelim en sona dedi. Bir başka mektup Jane isminde birisinden geliyordu ve Jane Mori'ye gece hattı programındaki olumlu mesajlar için teşekkür ediyordu. Mektupta Mori'den peygamber diye söz ediyordu. Bu çok hoş bir iltifat dedi dostlardan biri. Peygamber ha? Mori suratını astı. Belli ki bu nitelendirme hoşuna gitmemişti. Tüm övgüler için teşekkür edelim ve söylediklerimin onun için bir anlam taşımasına memnun olduğunu yazalım. Ve teşekkürler Mori. Eklemeyi unutmayalım. İngiltere'den annesini kaybetmiş bir adamın mektubu vardı. Adam Mori'den annesiyle manevi ailem aracılığıyla temas kurmada kendisine yardımcı olmasını istiyordu. Mori ile tanışmak için Boston'a gelmeyi isteyen bir çiftten de bir sonraki mektup. Brandis mezunu bir kızın uzun mektubunda üniversite sonrasındaki hayatını anlatıyordu. Yaşadığı bir cinayet intihar olayından ve ölü doğmuş üç çocuktan söz ediyordu. Annesi ALS'den ölmüştü ve kendisini de aynı kaderi paylaşacağı korkusuyla yaşıyordu. 4 sayfalık bir mektuptu bu. Mori bu uzun ve korkunç öyküyü dinledi ve mektup sona erince yumuşak bir ses tonuyla sordu. Buna nasıl bir yanıt vereceğiz? Herkes suspus oturuyordu. Sonunda Rob atıldı ve uzun mektubunuz için teşekkürler dedi. Herkes güldü. Mori oğluna baktı ve gülümsedi.